Ayrım 25, Alevilerin Büyük Sırrı, Ünsal Öztürk, sayfa 309. İkrar ve iman tektir, ikiliği reddederler. İkiliği yaratan şeytandır, şeytanın Aleviler arasında yeri yoktur, o 72'lere aittir. Adem ile Havva'dan gelenlere hayır ve şer derler. Allah hayır ve şerri dünyaya göndermiş ve ikisini bir gömleğe koymuştur. Bu yüzden ikilik vardır ve kavga vardır. İkrar ile imanda kavga yoktur ve ikisi birdir. Allah bizi yoktan yaratmıştır diyenler Allah'ın la mekan, bi mekan olduğunu biliyorlar. Bunların babası Adem, anneleri de Havva'dır. Allah'ın mekanı yoktur, mekansızdır, hiçbir şeye benzemiyor diyenler Havva'nın oğullarıdır. Allah'tan emirsiz, tavuza uyarak sürgün olup dünyaya gelenlerdir. Bunlar ilmi ledün ile ilmi hikmetin evlatlarıdır. Bunları yoktan yaratan Allah'tır ve bunların babalarıdır. Bunlar ilmi cavidanla alakaları olmayanlardır. Aleviler takdire inanmazlar. İnsanın kaderi kendi elindedir. Her şey insanla başlar ve biter. Bu yüzden alın yazısı yoktur. Allah alın yazısını yazmış ise bazı insanlar neden şeytan gibidir? Allah yazacağı yazıyı neden yanlış yazıyor? Bütün insanların yazısını doğru yazsa olmaz mıydı? Bütün erenlerin ve evliyaların iki bacak arasındaki hak kapısından geldiğini bilirler. Ana rahminde yıkandıklarını bilirler. Bütün insanların önce kırklar olduklarını, sonra insan olduklarını bilirler. Çocuk ana baba mayasının birleşmesiyle, Hakk'ın çocukla vücut bulmasıyla oluşur. Köhne-i Nuh gemisine binmeyen, nar-ı baddan âb-ı Hakk'a ermeyen, kubbe-i âlemde yunup kalmayan, İsmine evladım dese ne fayda? Fedai. Çocukları Aleviler için çobandır. Çoban gelecek kuşaklara anne ve babasının sevgisini, hak sevgisini aktaracak bir aracıdır. Aleviler de devriye çocuklarıdır. Çocuk anne rahmine maya olarak düşecek, önce kırk olacak, cem olacak, sonra ilk insan olup semaha kalkacak, sırrı içine koyacak ve rahim yolundan, yani cennet yolundan dünyaya gelecektir. Hakka yürüme budur. Çocuk büyüyecek, o da evlenecek ve bu böyle sürüp gidecektir. Devriye budur. Soyun, insan soyunun sürmesidir. Hak kapısından gelenler, hak kapısından giderler gelecek kuşaklara. Aleviler, yani insan ölümsüzdür. Aslında bütün insanlar kırklardan gelmektedir ve insan soyu ölümsüzdür. Dünyadaki bütün insanlar ana babalarından gelmektedir ve hakkı, yani geni içlerinde saklamaktadır. Bütün insanlık sır saklamaktadır. Alevi anne baba çocuğunu aklı yetmeye başladığı andan itibaren yetiştirmekle görevlidir. Çocuk taçlı olacaktır, yani namuslu olacaktır. Aynı zamanda kanun sahibi, yani vicdanlı olacaktır. Kanun için yular, yani terbiye gerekir. Terbiyeyi anne ve baba ile toplum ona verecektir. Çocuk şeriat, tarikat, marifet ve sırr-ı hakikat kapılarından geçecektir. Yol haktır. Çocuk önce talip olacak. Talip olmak için doğru olacak. Talibin rehberi, piri, mürşidi ve müsahibi olacak. Rehber, pir, mürşid ve müsahip birdir. Talibin vücudu bunlar olacak. Talip bu vücutlara taliptir. Bu vücutlar da talibe taliptir. Dördüncü kapı sırr-ı hakikat kapısıdır. Üç kapı bu dünyada hazırdır. Bu kapılarda sır açıklanmaz. Sırr-ı hakikat kapısı ise ana rahmindedir. İnsanın nasıl oluştuğu, kırkların nasıl oluştuğu, semahın ne olduğu bu kapıdan sonra açıklanacaktır ve bu böyle sürüp gidecektir. Aleviler Naci ile Naciye'den gelmişlerdir ve ikrar imanı bilirler. Onlar 72. fırkadan değil, 73. fırkadandır. Alevi çocukları yola alındıkları zaman ölmeden önce ölürler. Yola da ikrar verirler. İkrarlarında, yani sözlerinde mutlak surette duracaklardır. Yoksa düşkün olurlar. Düşkün olanlar ceme alınmazlar. Bu yolda kendi eşlerinden başkası onlar için kardeş bacıdır. Taçları namus, kanunları vicdandır. Ceme girdiklerinde kendi eşleri de dahil orada herkes kardeş bacıdır. Unutulmamalıdır ki kırkların cinsiyeti yoktur. Alevi'nin sözü, özü, yüzü, izi bir olacak. Eline, beline, diline sahip olacak. Anne ve baba evde birbirine ikrarlıdır. Eşlerin birbirine aldatması yoktur. Cem'de ise tüm insanlar birbirine kardeş bacıdır ve ikrarlıdır. Birbirlerini aldatmak yoktur. Tüm iyilik ve kötülük insandadır. İnsan hak yani doğru olacak. İnsan vücudu cennet yoluyla yani ana rahmi yoluyla dünyaya gelmiştir. Cennette yani ana rahminde insan vücudu oluşmuştur. İnsan hak kapısından yani rahim yolu çıkışından dünyaya gelir. Dünyada ateş, rüzgar, su ve toprakla karşılaşır. Ateş, rüzgar, su ve toprak insan vücudunu sarar. İnsan bu dört elementi geçici olarak giyer. Bilindiği gibi bu dünyada kalan yoktur. Herkes gelecek ve gidecek. Geçici olarak dünya kalıplarından yararlanacaktır. Önemli olan insanın dünya vücudundan kendi vücuduna en yararlı olan dünya elementlerinden yararlanmasıdır. Anlatılan doğumdur. Oysa Adem de Havva da normal doğum yoluyla gelmediler. Onların babaları Allah, anaları dünyadır. Yani Allah'ın yarattığı insanlardır. Allah Adem'i su ve topraktan, Havva'yı da Adem'in kaburga kemiğinden yarattı. Normal doğum değildir. Emirle dünyaya gelenler, cennet yoluyla dünyaya gelenler, dünya kalıplarından yararlanmasını bilenlerdir. Vücudu yürüten candır. Can ise kandır. İyi denilmezse vücut cansız yani kan. Hak kendisini vücutta ispat eder. Her anası babası vardır. Vücudu olmayanın anası babası yoktur. Adem'i Allah yarattı. Allah'ın vücudu yoktur. Allah neye benzemektedir? Her yoktur. Demek ki Adem'in de Havva'nın da anı. Allah dünyanın neresindedir? Mekanı var mıdır? Mekanı yoktur. Dünyada olmayan ahirette olur mu? Onlar yoktan var olmuşlardır. Oysa Aleviler vardır. Hak vardır çünkü vücudu vardır. Vücut insandır, hak su damlasıdır, sırdır. Daha Allah ile cihan yok iken biz anı var edip ilan eyledik. Hakka hiçbir layık mekan yok iken hanemize aldık, mihman eyledik. Kendisinin ismi henüz yok idi. İsmi şöyle dursun, cismi yok idi. Hiçbir kıyafeti resmi yok idi. Şekil verip tıpkı insan eyledik. Edip Harabi 1853-1917. Cennet yoluyla yani anne rahminde oluşan insan vücudu hak kapısından dünyaya gelip bir süre yaşadıktan sonra hakka yürüyecektir. Kimi yerlerde yakılacak, denize atılacak, kimisinde ise toprağa konulacak. Sonuçta çürüyecektir. Demek ki vücut geçicidir, kalıcı olan haktır. İnsan şeriat, tarikat, marifet ve hakikat kapılarından geçecek, yaşayacak ve zamanı geldiğinde vücut çürüyecek. Döl gelecek, kuşağa geçmiş yaşamaktadır. Hak da insanlık da ölümsüzdür. Alevilerde ahiret anlayışı yoktur. Her şey burada, dünyadadır. Devamlı ibadet etmeye de gerek yoktur. Bu yüzden iş güç zamanı tapınma yoktur. Sadece kış geceleri cem yaparlar, tövbeyi bilmezler. Neden tövbe etsinler ki? Onlar sürgün değillerdir. Nikahları hak divanında herkesin huzurunda kıyılmıştır. Nikaha katılanların hepsinin söz hakları vardır. Anneler, babalar, komşular düşüncelerini söylemişlerdir. Eşler de düşüncelerini söylemiş, sonra birbirlerine ikrar vermişlerdir. Bu yüzden sürgün değil, emirlidirler. Evlilikleri haktır, yani doğrudur. Sürgün olmadıkları için rahattırlar. Evlendikten sonra ikrarlarını büyütecekler, besleyeceklerdir. Meyveleri ise çocuk olacaktır. İçlerindeki doğruluğu, hakkı sevgiyle çocuklarına aktaracaklardır. Başları taçlı ve kanuna uygun hareket etmektedirler. Yani namuslu ve vicdanlıdırlar. Aslında ibadet etmelerine, başkalarının mabetlerine gitmelerine de gerek yoktur. Adem ile Havva'dan gelenler sürekli ibadet yapmaktadır ki Allah onları tekrar cennete kabul etsin. Alevilerin böyle bir sorunu yoktur. Her şey insan ile ilgilidir. İnsana göredir ve bu dünyadadır. Başka dünya yoktur. Sürekli af dilemezler ve tövbe etmezler. Hak ikrar ve imanda kendini bulur. Allah ise hayır ile şerde. Tabii ki şerrin bulunduğu yerde şeytan da vardır. Alevilerin hayır ile de şer ile de şeytan ile de işleri yoktur. Aleviler üçlerin biri olan vücutlarına iyi bakmakla görevlidirler. Vücut kanı ve iradeyi taşımaktadır. Kanın temiz ve bol olması için doğadan en iyi, vücut için en yararlı besinleri almak için iradelerini kullanmaktadırlar. Vücutlarını iyi tanımak, ona iyi bakmak, hor kullanmamak için çalışmaktadırlar. Çürük vücut insan soyunu kesintiye uğratacaktır. Bilindiği gibi çocuk sağlıklı olmalıdır. Çünkü hak çocukta vücut bulur. Gelecek soy sağlıklı olmalıdır. Kırkları konuşanlar kimler olabilir? Aleviler kanın ne olduğunu, kan dolaşımının nasıl gerçekleştiğini biliyorlar. Vücudun seyrini, varlığın var olduğunu, anne rahmine düşen babanın mayasını biliyorlar. Eğer insan ile ilgili tıbbi bilgileri bu kadar geniş ise, tabii ki İsa'dan önceki dönemler için konuşuyorum. Aleviliğin kökeninde mutlaka ya bir tıp doktoru ya da bir okul var. Aksi takdirde erkek ve kadının dölünün 40 günde mayalanacağını, 41. günde 366'nın tamamlanacağını, 40'ın bir olacağını bilemezlerdi. Mutlaka bir doktor veya okul var. O dönemlerde bilim adamlarının aynı zamanda matematikçi, fizikçi, doktor, astronom, filozof olduğunu da unutmamak gerekir. Anadolu ve yukarı Mezopotamya'nın çok zengin bir geçmişe sahip olduğu biliniyor. Diyojen, Heraklit, Demokrit, Tales, Lokman Hekim, İbn Sina, Hipokrat, Galen, Pisagor, El-Razi, İbn Hayyam hep yaşadığımız topraklarda yaşadılar. Harran çok önemli bir bilim merkeziydi. Aynı zamanda Anadolu'nun ve aşağı Mezopotamya'nın ticaret yollarının kesiştiği bir noktaydı. Zaten Harran kervan anlamına gelmektedir. Özellikle Harran'da üniversitede pek çok konunun konuşulduğu güçlü bir varsayımdır. İskenderiye'ye bilim adamları gidip tartışıyorlar da Harran'a neden gelmesinler? Diğer taraftan zamanımızda bile sayıca çok büyük bir halk olan Alevilerin İsa'dan önce rahat bir dönem geçirdikleri, insana ilişkin bilimsel gerçekleri rahatça konuşabildikleri, tartışabildikleri, bir dönem geçirdikleri de güçlü bir varsayımdır. Ne zamanki dinler bilime karşı çıkmış, insana dair gelişmeleri reddederek imhaya girişmişlerse halkımız bilimi sığır etmiştir. Bilimin tıp bilgisinin sır edilmesi sadece Alevilere has bir olgu da değildir. Örneğin Mezopotamya'da tıp konusu meslek sırrı olarak kabul edilmektedir. Tıp öğretiminin Mezopotamya'da tapınaklara bağlı okullarda yapıldığı anlaşılmaktadır. Tıp bilgisinin Mezopotamyalılarda meslek sırrı olarak saklanmış olması muhtemeldir. Dipnot, Ordinarius Profesör Doktor Aydın Sayılı, Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda matematik, astronomi ve tıp, sayfa 414. Aleviler anne rahmindeki ilk 40 gündeki gelişmeyi biliyorlar. Demek ki bu konu konuşuluyordu. Ne zaman konuşuluyordu? Ne konuşuluyordu? Günümüzdeki Alevi doktorlara bu konuyu araştırmaları için büyük görevler düşmektedir. Örneğin Hacı Mustafa Rakım, Mürşidi Müteehhilin adlı 1872 yılında yayımladığı kitapta bu konulardan söz etmektedir. O kitabında İbrahim Hakkı'nın 1770'li yıllardaki Marifetname isimli kitabından da söz etmektedir. Anne rahminde ilk 40 günden sonra 360 damardan ve 248 kemikten söz etmektedir. Dipnot Murat Bardakçı Hürriyet 2 Temmuz 2000. Biraz daha ayrıntıya girersek Murat Bardakçı şunları söylemektedir. İşte Hacı Efendi'nin kaleminden 9 ay 10 günlük bu maceranın bazı noktaları günümüzde bile henüz bilinmeyen bilimsel öyküsü. Avratların uşaklık denilen rahimleri kese gibi bir şeydir. Bir parça et, biraz sinir ve biraz da damardır ve vücudun sağ tarafındadır. Rahmin ön tarafında erin menisini çekmeye yarayan iki kanada benzer bir nesne bulunur. Kanatların biri erin menisini avratın menisiyle karıştırır. Öteki kanat da bu sırada içindekiler dökülmesin diye rahmin ağzını kapatır. Şimdi yaratılmanın nasıl olduğunu görelim. Yaratma öncesinde ebeveyn cima eder. Meni rahmin içine girince erkeğin menisi avratın her organına, her bir tüyünün dibine ve derisinin her bir noktasına kadar uzanır. 40 gün bu vaziyette bekler, sonra kan olur ve avratın rahmine iner. Derken avratın rahminde vazifeli olan melekler meniyi ellerine alırlar. Eğer veled yaratılmayacaksa rahme bir avuç kan atarlar. Yok, eğer yaratılacaksa ellerine bir miktarda toprak alırlar ve meniyi o toprak ile yoğururlar. Bu toprak doğacak olan çocuğun öldüğü zaman gömüleceği mezarın toprağıdır. Melekler hazırladıkları bu karışımı 40 gün sağ ellerinde tutarlarsa karışım çamur olur. Sonra sol ellerine alırlar, bu defa kemik olur ve organlar ortaya çıkar. İlk ortaya çıkan kemik pazu kemiğidir ve kabirde en son çürüyen kemik işte budur. Derken sırasıyla sağ elin şehadet parmağı, sol el ve ayaklar ortaya çıkar. 4 gün sonra tam 248 adet kemik, sinirler, 360 adet damar ve damarlardan akan kan yaratılır. 5. ve 6. gün tüylerle tırnaklar ortaya çıkar. 7. gün burunla ağız şekillenir. 10. gün ise baş parmaktan içeriye ruh üfürülür. 1770-1870 yıllarında bile ana rahmine melekler ellerini sokarak ilk insana şekil vermeye çalışıyorsa, normal doğumu anlatmaya çalışmak suç olarak kabul ediliyor demektir. Melekler ellerini ana rahmine sokuyor, meniye ellerini alıyor, çocuk yaratılmayacaksa rahime bir avuç kan atıyor, yaratılacaksa bir miktar toprak alıp meniyi toprakla yoğuruyorlarmış. Bu toprak ise çocuk öldükten sonra gömüleceği mezarın toprağıymış. İnsanoğlu ne kadar uydurma şeylerle uğraşmış. Anne rahminde toprağın ne işi var? Aynı konu benzer kavramlarla güya Hacı Bektaş-ı Veli'ye ait olduğu emredilen Makalat isimli broşürde de var. Makalat incelendiğinde Bektaş-ı Veli'nin sıkı Müslüman olduğu anlaşılıyor. Bektaşilerle ilgili fıkralar insanın aklına geldiğinde Makalat da fıkra gibi bir broşür. Eğer inanmazsan bir kaba içi koy ve ağzını kapat ve denize bırak. O kabın dışını 10 yıl yıka. Kabın içindeki içki önceki eski içkidir ve murdardır. Yani yine pistir. Bir başka mana örnek de şudur. Bir kuyuya bir damla içki damlasa, o kuyunun suyunu bir kere boşaltsalar, dışarı dökseler, o suyun döküldüğü yerde ot bitse de, o da otu koyun yese, takva ehli kavlince o koyunun eti haramdır. Dipnot: Profesör Doktor Esat Coşan, Hacı Bektaş-ı Veli Makalat, sayfa 6. Broşürde Alevilerin hiçbir zaman yapmadığı namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, seferberlik olunca gaza eylemek, cenabetten gusül ederek temizlenmek ve nefse ait arzuları istemeyip dünyayı terk ederek ahireti sevmek, Bektaş-ı Veli'nin ağzından kim olduğu belli olmayan bir Müslüman tarafından anlatılmaktadır. Dipnot: Profesör Doktor Esat Coşan, AGE, sayfa 3. Makalat adlı broşürdeki anlatımların Alevi anlatımları ile hiçbir ilgisi yoktur. Havva'nın Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldığı anlatılmaktadır. Şit'in yani Naci'nin Havva'nın doğurduğu ve hayatta kalan 10 çocuktan biri olduğu da anlatılmaktadır. Makalatı yazan Müslüman'ın hak erenlerinin düşüncelerini bulanıklaştırmaya çalışan bir kişi olduğu besbellidir. Kur'an'dan bol bol alıntı var broşürde. Örneğin testislerde oluşan erkeğin sperminin bel ve göğüs arasında yaratıldığı söylenmektedir. Makalatta alıntıya şöyle yer veriliyor. O erkek ve kadının beli ile göğüsleri arasında atıla gelen bir sudan yaratılmıştır. Dipnot: Kur'an 6-7, aktaran Profesör Doktor Esat Coşan, Hacı Bektaş Veli Makalat, sayfa 58. İnsanın ana rahminde yaratılma hikayesi şu şekilde anlatılıyor makalatta. Sonra erkekle kadının suyu birleşir, arştan bir yel eser, gelir anne göğsüne dokunur ve o iki su yayılır, oradan da anne rahmine gider. Sonra Allahu Teala'nın emriyle iki melek gider, o kulun mezar yerinden bir avuç toprak alıp getirir ve o iki suya karıştırarak yoğururlar. 40 gün sağ elleriyle karıştırıp sıkarlar, kan pıhtısı olur. Sonra sol ellerini alıp 40 gün karıştırıp tutarlar, bir parça et olur. Sonra onu sağ avucu içine tahvil eder. Tekrar sağ ellerini alıp 40 gün karıştırıp sıktıktan sonra öylece bırakırlar. 20 güne kadar bekledikten sonra et, damar ve kemik meydana gelir. Vücudun bütün organlarından önce temel olarak yan kemikler yaratılır ve insan öldükten sonra toprak bu kemikleri geç yer, yani eritir. İkinci gün sağ koluyla tek bir parmağı, üçüncü gün sol koluyla başı, dördüncü gün sol ayağı, beşinci gün sağ ayağı yaratılmıştır. Altıncı gün 366 adet damarı yaratılmıştır. Bunların yarısı hareket eder, yarısı etmez. Çünkü yarısında kan, yarısında da yel vardır. Ne zaman hareketsiz damarı hareket etse hastalık olur. Hareket eden damarı hareket etmediği zaman ise o kimse ölür. Dipnot: Profesör Doktor Esat Coşan, sayfa 58. Makalattan aldığımız bu alıntı ile Murat Bardakçı'nın yazısında söz ettiği Hacı Mustafa Rakım'ın yazdığı Mürşid-i Müteehhilin adlı 1872 yılında yayımlanan kitapta ve İbrahim Hakkı'nın 1770'li yıllardaki Marifetname isimli kitabında anlatılanları karşılaştırdığımızda neredeyse aynı kavramlarla aynı olayın anlatıldığı görülmektedir. Bizim aklımıza makalatın örneğin İbrahim Hakkı tarafından yazılmış olabileceği geliyor. Her iki alıntıda da rahimde görevli meleklerden, ölüm toprağından, toprağın rahme getirilerek iki suyla yani meni ve annenin suyuyla karıştırılıp yoğurulmasından söz edilmektedir. Benzer konular Elmalılı tefsirinde de var. Tecrübe sahipleri diyorlar ki ceninin teşekkülü için takdir edilmiş bir zaman vardır. O zaman ikiye katlanınca cenin harekete başlar. Bu toplama iki misli daha ilave edilince cenin anasından ayrılır dünyaya gelir. Mesela ceninin yaratılışını 30 günde tamam farz edelim. Bu zaman ikiye katlanıp 60 gün oldu mu cenin hareket eder. Bu toplama iki misli olan 120 gün daha ilave edilince 180 eder ki 6 aydır. O vakit cenin anadan ayrılır. Yaratılış 35 günde tamam olduğunu farz edelim. O vakit 70 günde hareket eder. İki misli 140 daha ilave olununca toplamı 210 gün eder ki 7 aydır. Çocuk anadan ayrılabilir. 40 gün olduğunu farz etsek 80 günde hareket eder. 240 günde anadan ayrılır ki 8 aydır. 45 günde tamam olduğunu farz edelim, o zaman da 90 günde hareket eder, 270 günde anadan ayrılır ki 9 ay eder. İşte tecrübe sahiplerinin anlattıkları kural budur. Calinus demiştir ki, ben hamilelik zamanlarının miktarlarını çok merak ile araştırdım. Bir kadın gördüm ki 184 günde doğurdu. İbn-i Sina da kendisinin bunu müşahede etmiş olduğunu kaydetmiştir. Demek ki hamileliğin en az müddeti Kur'an'ın nassına göre de tıbbın tecrübelerine göre de bir olarak 6 aydır. Ama hamileliğin en çok müddeti hakkında Kur'an'da bir delalet yoktur. Ebu Ali bin Sina Şifa adındaki eserinde 9. makalesinin 6. faslında demiştir ki tamamıyla itimat ettiğim güvenilir bir yerden bana ulaştı ki bir kadın hamilelik senelerinin 4.sünden sonra bir çocuk doğurdu dişleri bitmişti hem de yaşadı. Aristoteles'ten de şöyle hikaye olunmuştur. Hayvanların doğum ve hamilelik zamanları bellidir. İnsandan başka ki gebe bir kadın bazen 7 ayda bazen 8 ayda doğurur. 8. ayda Mısır gibi muayyen beldelerden başka yerlerde az yaşar. Ama genellikle çoğunluk 9. aydan sonra doğmaktadır. Tecrübe sahipleri şunu da hatırlatırlar ki, yukarıda geçtiği üzere ikiye katlamak suretiyle beyan ettiğimiz kaide kesin değil, yaklaşık olarak böyledir. Bazen günlerde fazlalık eksiklik olabilir. Sonra razi ceninin tamamlandığı müddeti de 6 kısmı ayırarak tecrübeye dayanan bilgilerine göre kaydetmiştir ki, zamanımızda buna mebhas-ı rüşeym yani cenin embriyo bilimi denilmekte ve özel bir tasnife tabi tutulmaktadır. Nihayet der ki 6.sında organlar birbirinden seçilir ve hissolunacak şekilde belli olur. Bunun toplamı 40 gündür. Bazen 45 güne kadar uzanır, en azı da 30'dur. Şu halde bu tıbbi tecrübelerle Peygamber Sehaven'in şu hadisin haber verdiğine uygun düşmektedir. Her birinizin yaratılışı anası karnında 40 günde toplanır. Dipnot, Kur'an-ı Kerim tefsiri, Elmalılı Muhammed Hamdi yazır. Bu alıntıların Alevi doktorlar tarafından, kafası açık doktorlar tarafından incelenmesi gerekmektedir. Tıp tarihinde bu konuların ateşli tartışmalara neden olduğu sezilmektedir. Razi'nin de bu konuları tartıştığı anlatılmaktadır. 25. ayrımın sonu. Sayfa 321.